Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titos, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup 2. bölüm 9-18 ayetlerine yeniden bakacağız. Bununla birlikte diyor 9. ayette, bir süre meleklerden biraz geri kılınan İsa'yı görüyoruz. Çektiği ölüm işkencelerinden ötürü yücelik ve onur tacını taşımaktadır. Tanrı kayrasıyla herkesin yararına ölümü tatması için oldu bu. İsa'yı görüyoruz diyor yazar. Rab İsa'nın yapmış olduğundan ötürü biz onu görüyoruz. Biz değerli dostum İsa'yı görüyoruz. Bu görmek sözcüğü şöyle bir bakmak anlamına gelmiyor. Ona yani İsa Mesih'e anlayışla bakmak anlamına geliyor. Aynı zamanda bizim küçük beyinlerimizin onu anlamadığı bir şey olduğunu fark ediyoruz. Ona imanla, güvenle, hayretle, büyük bir sevinçle, gönül borcuyla ve tapınarak geliyoruz. Bütün bunların tümü İsa'yı görüyoruz sözünde toplanmıştır. Siz değerli dostum, bugün onu görüyor musunuz? Tanrı'nın ruhu sizin onu görebilmeniz için sizin gözlerinizin önündeki peçeyi kaldırdı mı? İsa'yı görüyoruz. İsa'nın onun insansal ismi olduğuna dikkat edin. Annesi Meryem ona hamile kaldığında melek, adını İsa koyacaksın çünkü o halkını günahlarından kurtaracaktır dedi. Meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa, işte vurgu meleklerden biraz aşağı kılınmış olmasında değil, biraz sözcüğündedir. Ve o sözcükte de vurgu zamandadır. Kısa bir süre için meleklerden biraz aşağı kılınmış diyebiliriz. Yeryüzünde bulunduğu kısa süre boyunca ki bu 33 yıldır meleklerden biraz aşağı kılınmıştı Mesih. Çektiği ölüm acısı sonucunda, daha doğrusu çektiği ölüm acısından ötürü insanları sadece Mesih kurtarabilirdi ve bunu sadece çarmıhta ölerek gerçekleştirebilirdi dostum. Tek yol buydu. Yücelik ve onur tacını ona giydirip, şimdi ölümü aracılığıyla yücelik ve onurla taçlandırılmamıştı. Çünkü bu dünyaya geldi ve sizler ve benim için çarmıhta öldü. Bizim yerimize günah oldu. Şimdi yücelikte babanın sağında bir adam olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. 2500 yıl önce orada değildi. Onun yerine orada Tanrılığın ikinci kişisi vardı. O Tanrı'ydı ve Tanrı'dır. Gerçek Tanrı'nın özüdür ama bugün aynı zamanda gerçekten insandır. İnsanlığı üzerine aldı ve bunu yaptığı için ona cennette daha önce orada olmayan bir yücelik ve onur verildi. Herkes için ölümü tatsın diye demek, sadece ölüm acılarını yaşamakla kalmadı, aynı zamanda ölümün gerçekten ne olduğunu, onu bütün derinlikleriyle tamamıyla yaşadı. Ölüm kasesini içti. Bu acı kase onun dudaklarına bastırılmıştı ve o onu son damlasına kadar içti değerli dostum. Bunu sizler ve benim için yaptı. Tanrı'nın kayrasıyla diyor. Tanrı bugün size ve bana karşı lütufkar olsun diye bunu kayrasıyla yaptı. Her şey Tanrı yararınadır ve her şey Tanrı aracılığıyla var olmuştur. Tanrı'nın birçok oğlu yüceliğe kavuştururken onların kurtuluş başkanını işkenceler yoluyla yetkinliğe erdirmesi gerekiyordu diyor 10. ayet. İsa Tanrı'nın kendi içinde bir şeyler yaptığı bir adam değildi. İsa'nın insanlığı onun dinsel bir deha olduğu anlamına gelmez. Onun bir amaç için şehit olduğu anlamına gelmez. Onun iyi bir örnek oluşturduğu anlamına da gelmez. Mesih İsa'nın alçaltılması iki olayı gerçekleştirdi. Bir, İsa'nın kişiliğine yücelik ve onur getirdi. İkincisi, insanın kurtuluşunu olanaklı kılarak insanın kurtuluşunu sağladı. Mesih insanlığı cennete götürdü ve yücelikte sadece bir adam bulunmamaktadır. O adamda daha önce orada olmayan bir yücelik vardı. Uygun düşüyordunun anlamı birçok oğlu bu şekilde yüceliğe eriştirmesinin kişiliğiyle ve amacıyla uyum ve tutarlılık içerisinde olduğuydu. Her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. O her şeyi yaratmıştır ve onlar onun içindirler dostum. Bu evrenin neden var olduğunu bilmek istiyorsanız nedeni İsa'nın bunu istemiş olması. Bunun onun isteği olmasıdır. Evrenin başlangıcı budur. Evrenin başlangıcı ilk önce Mesih'in düşüncesinde, kafasında gerçekleşmişti. Birçok oğlu yüceliğe eriştirmek Tanrı'nın şu anki amacıdır. Tanrı'nın gelecek için de bir amacı vardır ve bu da kralını kutsal dağı Siyon'a koymaktır. Tanrı bu programı gerçekleştirmektedir ama şu anda kendi adı için bir topluluk çağırmakta. Birçok oğlu eve yüceliğe eriştirmektedir. Onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi diyor İbraniler yazarı. Burada öncü olarak çevrilen sözcük kaptandır. İbraniler 12. bölüm 2. ayette yine karşımıza çıkmaktadır bu sözcük. Aynı sözcük habercilerin işleri 3. bölümde prens olarak karşımıza çıkıyor. Başlatan ya da önder anlamına gelir. Kaptan bir şeyi başlatan ve sonuna kadar devam ettirendir. Yani Rab İsa Mesih her şeyin başlangıcı ve sonudur. Evet, o başlatır ve o tamamlar. Kaptan odur. Kurtuluşumuzu o başlattı ve o tamamladı. Bunu nasıl yaptı? Bu dünyaya gelip üzerine insanlığımızı alarak yapmıştır. Yeryüzüne geldiğinde ne yapmıştır? Her insan için ölümü takmıştır. İnsanlığı kurtarmaya ve insanın kurtuluşunu sağlamaya gelmiştir. Yeryüzüne Tanrı'yı bildirmiş ve şimdi cennette insanı temsil etmektedir. Acılarla yetkinliğe erdirmesi, bütünlük anlamında yetkinliğe erdirilmiş, yetkin, amacı eriştiren, tamamlayan, bitiren anlamına gelen Yunanca'daki teleo sözcüğüdür. İsa acılarla yetkinliğe erdirilmişti. Tanrıoğlu ve Tanrı'nın kendisi olduğu halde onun kusursuz hayatı bizi kurtarmaz ki o hiç günah işlemedi ve kusursuz kutsal bir hayat yaşadı ama onun bu hayatı bizi kurtarmaz. Onun bakireden doğumu bizi kurtarmaz. O bakireden doğdu. Onun öğretisi eşsizdir ama öğretisi de bizi kurtarmaz. O mucizeler yarattı. Mucizeleri de bizi kurtarmaz. Örnek oluşu da bizi kurtarmaz. Bizi kurtaran değerli dostum İsa Mesih'in bizim yerimize çarmıhtaki ölümüdür. Çarmıhta ölerek yetkin kılındı. Yetkinliğe ulaştı. Tanrı'nın insandan uzak durmaya karar verdiği ve kayıp dünya için bütün yaptığının buraya kutsal kitabı atıp kendisi cennette otururken insanlara üstten bakıp böylesine kötü bir durumda olmanız çok kötü. İşte size bir kitap ve umarım ki içinde olduğunuz pislikten kurtulursunuz dediğine beni ikna edebilirseniz o zaman Rabbe sırtımı çevirmeye hazırım ama Tanrı böyle yapmadı değerli dostum. Yeryüzüne geldi ve bizim insanlığımızı kendi üzerine aldı, acı çekti, çarmıhta öldü. Bu yüzden ona güveniyorum. Bu yüzden onu Rabbim ve kurtarıcım olarak hayatıma aldım. Benim ve kayıp insanlık için yaptıklarından ötürü onu seviyorum. Çünkü kutsal kılan da, kutsal kılınanlar da hep aynı özdendir. İşte bunun içindir ki oğul onlara kardeşlerim demekten utanç duymuyor. Kutsal kılan, kutsal kılınmak çoğu insanın düşündüğü anlama gelmiyor. Kutsal ruhla bağlantılı olarak kullanıldığında kutsallaştırma, Tanrı'nın bizim içimizde gerçekleştirdiği işle bizi yeryüzünde kendi istediği türde temsilciler yapma işiyle ilgilidir. Tanrı'nın ruhunun kurtarılmış olanların yüreklerindeki işidir. Ancak Mesih'in kişiliğiyle bağlantılı olarak kullanıldığında ki İbranilere mektup olduğu gibi kutsal kılınma temizlenme değildir. Bir durum değil, Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur dostum. Bizleri Tanrı'ya götürebilmek için haksız olanların yerini alan, adil olan oydu ve şimdi o bizleri Tanrı'nın ailesine katmıştır. Bu nedenle İsa onlara kardeş demekten utanmıyor. Tanrı'nın ailesinde İsa bizlere kardeş demekten utanmaz değerli dostum. O şöyle diyor, adını kardeşlerime bildireceğim. Topluluğun içerisinde sana övgü yükselteceğim. 12. ayet. Bu ayet Mezmurlar 22'den aktarmadır. Mezmur 22'nin ilk bölümü Mesih'in alçaltılmasından söz eder ve burada Mesih'in çarmıhtayken söylediği son 7 sözü yer alır. Mezmur 22. ayetle başlayarak Mesih'in yüceltilmesini görüyoruz. Adını kardeşlerime duyurayım, topluluk ortasında sana övgüler sunayım. Bu ayet Mezmur 22'den bir aktarmadır. Adını kardeşlerime duyurayım, topluluk ortasında sana övgüler sunayım. Mezmur 22, ayet 22. Topluluğun ortasında seni ilahilerle yücelteceğim. Burada topluluk, cemaat anlamına gelmektedir. Şimdi burada eski antlaşmadan bir başka aktarma var. Bunu Yeşaya 8:17-18'de görüyoruz. Bunun yanı sıra şunu söylüyor: ona güveneceğim ve ardından şöyle konuşuyor: İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar. 13. ayet. Bu ayet kutsal ruhun kutsal kitap ayetlerini nasıl yorumladığını gösteriyor. Günümüzde İsa Mesih'ten söz edilmeyi tamamen devre dışı bırakan bir şekilde peygamberleri yorumlayanlar var. Hatta Yeşaya 8:17-18'i okurken yazar Yeşaya'nın oğullarından söz ediyor gibidir. Hiç değilse ben onu böyle anlıyorum. Ama İbraniler 2:13'te Tanrı'nın kutsal ruhu Yeşaya'daki o ayeti öyle bir şekilde yorumlamaktadır ki ayet Rab İsa Mesih'ten söz etmektedir. Rab ise ölümden dirildiğinde kardeşlerime git ve onlara söyle: benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum dediğini hatırlayacaksınız. İsa kardeşlerime git dediğinde o zaman habercilerden söz ediyordu ve tabii ki onların hepsi Yahudiydi. Bu nedenle o çocuklar nasıl etle kana paydaş oldularsa kendisi de bu duayla özdeş oldu. Öyle ki ölümün güçlü egemenliğini kendinde bulunduranı, yani İblisi ölümüyle essin. Bu bildiri Rabbin beden alıp insan oluşunu vurgulamaktadır. Çocuklar nasıl etle kana paydaş oldularsa kendisi de bu doğayla özdeş oldu. Mesih onların, onun gelmesini beklemedikleri bir şekilde geldi dostum. Ancak bunu bilmeleri gerekiyordu. Çünkü peygamberler yeryüzüne İsa Mesih'in ilk kez geldiğinde nasıl geleceğini çok açık bir şekilde bildirmişlerdi. Etten ve kandan oldukları için o da et ve kan aldı. Ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere. Mesih ise sadece doğum aracılığıyla gelmedi. Onun doğumu kimseyi kurtarmadı ama aynı zamanda ölüm aracılığıyla geldi. Bizleri doğumu ya da yaşama aracılığıyla değil, ölümü aracılığıyla kurtarır. Onun ölümü bizlere ruhsal ve sonsuz ölümden kurtuluş ve kurtarılış getirdi. Ve ölüm korkusu yüzünden yaşam boyu tutsak olanları özgürlüğe kavuştursun. 15. ayet. Tanrı'nın yasası günah için ölüm talep ediyordu. Ve halen de öyle değerli dostum. Tanrı sözü günah işleyen can ölecektir, günahın bedeli ölümdür der. Çünkü hiç kuşkusuz meleklerle özdeşleşmeyi üstlenmedi. Bunun yerine İbrahim soyuyla özdeşleşmeyi üstlendi diyor İbraniler 2 ayet 16'da. Eski antlaşmada Mesih meleklerin duasını almıştır. Bunu Rabbin meleği olarak göründüğü zamanlarda yapmıştı ve bu İbraniler bunu anlıyorlardı. Mesih cenneti terk edip yeryüzüne geldiğinde melekleri es geçip düşmüş insanlara geldi dostum. İbrahim'in soyunu üzerine aldı. İbrahim'in soyundan geldi. Tanrı en başlangıçta Adem'le Havva'nın zamanında bunun hazırlığına başlamıştı. Tanrı ta o zamandan kadının soyunun geleceğini söylemişti. Sonra Tanrı Mesih'in İbrahim'in soyundan geleceğini söyledi ve bir süre sonra İsrail ulusundan, Davut'un soyundan, Yahuda oymağından doğacağını öğreniyoruz. Bu nedenle her bakımdan kardeşleri gibi olması gerekti. Öyle ki Tanrı doğrultusunda acımayla dolu güvenilir bir baş rahip olsun, halkın günahlarını gideren bağışlamalığı sunsun. İbraniler 2 ayet 17. Rab İsa Mesih dünyaya insan benzerliğinde geldi. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu diyor Filipililer 2:7'de. Bu insana gerçek bir benzeyişti. Mesih Sezar'ın sarayında doğabilirdi ama gerçek bir fakirlik içerisinde bir hanın arkasındaki bir ahırda doğmuştu. Neden? Günahın insanlık üzerindeki etkisi hakkında bir şeyler bilmek için. Bunu nerede görüyorsunuz? Bunu fakirlikte görüyorsunuz. Ayartılmada görüyorsunuz. Şiddet dolu, adaletsiz ve merhametsizce bir ölümde görüyorsunuz. Günahın gösterişini bu alanlarda görüyorsunuz. Mesih yeryüzüne geldiğinde gerçek fakirliğin ne olduğunu biliyordu. Evet değerli dostum. Rab ise yeryüzüne geldi ve insan bedeni aldı. Sizi ve beni anlayabilir. Kim olduğunuzun ya da nerede olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü o sizi tanıyor ve sizi anlıyor. Bugün sizin de benim de nelerden geçtiğimizi, neler hissettiğimizi tamamen biliyor. Mesih'in tanrılığını vurgularken onun insanlığını yeterince vurgulamama tehlikesi de vardır. Ben Betlehem'de doğmadığım için sevinçliyim. Nasıra'da büyümediğim için sevinçliyim. Sizlere bugün bile o şehirlerde doğan çocukların hayatta fazla bir şansları olmadığını söylemek istiyorum. Bir de İsa'nın zamanında nasıl olduğunu düşünün. İsa Mesih gerçek bir insan oldu ve böyle bir şekilde geldi. Kuru bir topraktan sökülmüştü. Onun zaten bilmediği hiçbir acıyı siz ne düşünebilmiş ne de yaşamışsınızdır. Bu yüzden merhametli ve sadık bir başkâhin olabilir. Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin. Tanrı sizin ve benim gelebilmemiz için bir merhamet tahtı yaptı kardeşim. Ve dostlarım, bizim merhamete ihtiyacımız vardır. Tanrı bize bol bol merhamet verir. Çünkü İsa merhamet tahtını yapmıştır. Ve siz oraya gidip istediğiniz kadar merhamete kavuşabilirsiniz. Çünkü kendisi işkenceler çekerek denendiğinden, denenenlere yardım edebilecek güçtedir. İbraniler 2 ayet 18. Bu ayete yakından bakmanızı istiyorum. Çünkü bazılarınız bu ayet hakkında söyleyebileceklerimle aynı görüşte olmayacaksınız. İsa'nın sınanmaları hakkında ayartılmaya kapılabilir miydi, düşebilir miydi diye soranlar vardır. Bunun yanıtı hayırdır. Yanlış bir şey yapmak için ayartılmaktan söz ettiğimizde gerçekte söylemek istediğimiz yanlış yapma fırsatımızın olduğu ve bunu yapmak istediğimizdir. Fırsat sınanmaydı ama yanlış yapma arzusu günahtı ve günahlı arzu zaten kendi başına günahtır. Rabbi İsa Mesih hiçbir zaman o günahkar arzuya sahip olmadı. O bir günahkar değildi ama günah işleme fırsatı olduğu kesindi. 40 gün boyunca yemek yemedikten sonra ne kadar aç ve zayıf olduğunu bilen şeytan ayartmasına şöyle başladı. Neden bu taşlara ekmek yapmıyorsun? O ülkede bol bol taş vardır. Bu sınanmaydı. Taşları ekmeğe dönüştürebilirdi ama yapmadı. Onun sınanması benimkinden daha büyüktü. Size eğer ben taşları ekmeğe dönüştürebilseydim fırıncılık işine geçeceğimi söylemek istiyorum. Yapabilirdi ama yapmadı. Bunu yapma fırsatına sahipti ve sınanma buydu. Ona teslim olmadı. Sınanmaya teslim olmayı arzulamadı ve kendisi Tanrı olduğundan böyle bir şey yapmayı arzu edemezdi. Yine şu soruyu soruyorum. İsa günah işleyebilir miydi? Bunun yanıtı hayırdır. İsa günah işleyemezdi. Öyleyse sınanmanın amacı neydi? Bunu en iyi bir örnekle yanıtlayabileceğimi düşünüyorum. Küçükken bir nehir taşmış ve üzerinden tren yolu geçen bir köprüyü yıktı. Bunun üzerine demir yolu şirketi gelip onun yerine çelikten bir köprü yaptı. Tamamlandığında iki tane tren getirdiler. Onları yeni köprünün üzerinde durdurdular. Bir adam kendilerine ne yapıyorsunuz diye sordu mühendis. Köprüyü deniyoruz dedi. Bunun üzerine adam sizce çökecek mi diye sordu. Mühendis küçümseyen bir tavırla tabii ki çökmeyecek dedi. Öyleyse neden bunu yapıyorsunuz? Mühendisin yanıtı şuydu. Bu iki treni köprünün üzerine onun çökmeyeceğini kanıtlamak için koyuyoruz. Değerli dostum, İsa kim olduğunun kanıtlanması için sınanmıştı. Bu çok önemlidir. Aslında eğer Nasıralı İsa günah işleseydi, bu bedendeki Tanrı'nın günah işleyebileceğini kanıtlamazdı. Sadece Nasıralı İsa'nın bedende gelen Tanrı olmadığını kanıtlardı. Ama sınanması onun bedende gelen Tanrı olduğunu kanıtladı. Olduğu kişi olduğundan ötürü günah işleyemez. Ve İbranilere mektubun yazarı onun her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş olduğunu ekler. Çünkü kendisi işkenceler çekerek denendiğinden, denenenlere yardım edebilecek güçtedir. Kendisi sınandığında, acı çektiğinde sınanan diğer insanlara yardım edebilir. Denenen diğer insanlara yardım edebilir. Bu mektupta ilerledikçe Tanrı'nın kahinliğini etüt edeceğiz. Rab İsa Mesih'in denenenlere yardım edebilme kapasitesinde olduğunu göreceğiz. İbraniler kitabındaki bu çalışmanın başarmasını umduğum bir tek şey varsa o da sizlerin ve benim bir baş kahinimizin olduğunun bilincine varmamızı sağlamasıdır. O şu anda diridir, Tanrı'nın sağ yanındadır ve en iyisi bizim ona erişebilmemizdir. Geceleyin karanlıkta uyandığımda ve kalbimde bir yükle bir o yana bir bu yana dönüp durduğumda yukarıya bakabilirim. Baş kahinim yukarıdadır. O beni tanır, beni anlar ve yükümü ona götürebilirim. O karanlık an gelip de sizler ve ben ölüm gölgesi vadisine gittiğimizde yukarıda bize yardım edecek bir baş kahinimiz vardır. Ne olursa olsun, sınav ne olursa olsun o bize yardım edebilir. Korkarım bizler onun yardımından gerektiği gibi yararlanmıyoruz dostum. Onu unutuyor ve kendi mücadelelerimizi tek başımıza vermeye çalışıyoruz. Değerli kardeşim, dostum, o erişilebilir. Sizin kendisine gelmenizi istiyor.